Lüsyen, Can Dündar, 36. ayrım. Lüsyen'den elektriği yakmasını istedi. Avizeden dökülen ışıkların altında elindeki defteri evirip çevirdi. Kendisi de okuyamayınca kaldırıp salonun ortasına attı. Zehir kusar gibi haykırdı. Ölümden korkmuyorum fakat iğreniyorum. Meclistekilerden Ali Kami onu yatıştırmak için bir sefilenin hasbi halinden hatırında kalan bir beyti okudu. Böyle miydim o zaman ya Rabbi? Aman Allah'ım, aman ya Rabbi. Yanlış seçimdi. Zaten Hamit ilk adımından son adımına kadar ihtirasla yürüttüğü hayat yolunda adım atmaz hale gelmesinin azabını çekiyordu. Hayatını okuyup yazarak kazanan biri için okuyup yazamamak, kazandığı hayatı harcamaktan başka neydi ki? Yaratmadıktan sonra yaratılmış olmanın ne manası vardı? Son eserini tamamlayarak kendisini hayata teyelleyen son düğümü de kesmiş oluyordu. Şimdi daha evvel en yakınların son nefesinde defalarca karşılaştığı, yüzleştiği, bakıştığı Azrail'i püskürtmek için dostlarıyla buluşup ölüm nöbeti tutuyor. Lakin ruhunu taşımayan, cisminin halsizliğiyle koltuğunda uyuyakalıyor, yatağa taşımak istediklerinde silkiniyor, direniyor, uykusunun gelmediğini iddia ediyor, onları yeniden oturtuyordu. Bir gece ölüm nöbetine çağırdığı gençlerden Necip Fazıl, onun ecele karşı nafile çırpınışını görünce teskin etmek için yanına sokuldu ve kulağına ''Allah'a raptı kalbedin'' dedi. Habit tebessüm etti. ''O beni kendisine kalbetmesin.'' Allah'a kalpten inanın. O beni kendine döndürmesin. Bir başka gece yine laf ölümden açılınca İsmail Hami ölüden bir beyit okudu. Bu taş cebinime benzer ki aynı makberdir. Dışı sükût ile zahir derunu mahşerdir. Bu taş alnıma benzer ki mezarın ta kendisidir. Dışı sessiz görünür, içi mahşerdir. Yüzünü buruşturdu Hamit. Bu beyitte kendi kendimi methetmişim. Bu kadar övünmeye ne hakkım var dedi. Beyit fena da değil, doğru da değil. Makberin içinde mahşer var. Ama benim başımın içinde o muhteşem kalabalık ne gezer? Tek bir fikir bile yok. Henüz bilmiyordu ama şimdi beğenmediği o muhteşem beyit ebediyen başucunda nöbet bekleyecekti. 198 Nisan 1937 İstanbul. 8 Nisan Perşembe günü dışarıda çiçeklenen bahara kanıp ölüme kılıç çekmeye karar verdi Hamit. Lüsyen'den kendisini giydirmesini rica etti. Yorulup üşüyeceğine, hasta düşeceğine dair itirazlara kulak asmadı. Eski günlerdeki gibi şık giyindi, arabaya binip yalnız başına Cercle d'Orient'a gitti. Son zamanlarında her akşam yemeğe çıktığı bu kulüpte karşılayan dostlarının kollarında titreyen bacaklarını sürükleyerek ilk koltuğa oturdu, sohbete koyuldu. O günkü gazeteler başvekil İnönü'nün 6. George'un taç giyme töreni için İngiltere'ye gideceğini yazıyorlardı. Ah Londra diye iç çekti. Çeyrek asır önce 5. George taç giyerken kendisi oradaydı. Keşke ben de İsmet Paşa ile Londra'ya gidebilsem dedi. Londra, sevdiği kadın için tahtından feragat eden 8. Edward'ın haberleriyle çalkalanıyordu. Kandemir, "Üstadım siz kralın yerinde olsaydınız ne yapardınız?" diye sordu. "Aşk insana sadece taht ve tacı değil, dünyasını, hayatını da feda ettirebilir." dedi Hamit ve alevli bakışlarla ekledi. "Aşk, aşk, onun sözünü dinleyeni severim." Saat 10 civarında bir fenalık geldi. Hemen araba çağırdılar, şair arka koltuğa yığılır gibi oturdu. Fenalık hissi artınca şoförden göğsünün düğmelerini çözüp yakasını açmasını istedi. Eve girdiğinde Lüsyen ilk kez şıklığını bozmak pahasına açılmış o düğmelerden ve kadife koltuğa yığılır gibi kendini bırakan Hamid'in bembeyaz yüzünden vaziyetin kötüleştiğini anladı. Telaşlandı, hemen doktor Abrava'yı çağırdı. Wilkanfre yapıldı, kısmi bir iyileşme sağlanabildi. Doktor evden çıkmamasını, kesin istirahat etmesini istedi. Hamit hafta sonunu uyku yorgunluğunda geçirdi. Cumartesi doktor Akil Muhtar tarafından yeniden muayene edildi. Pazar günü kendini iyi hissederek ayağa kalktı. Refakatçisi Fazıl Ahmet'le sohbet etti. Ona şiirler okudu. Dilinde hep aynı bıkkınlık beyti vardı. Tat yok gecesinde gündüzünde. Ben neyleyim bu yeryüzünde? Akşamüstü ertesi gün için randevuleştiği yakın dostu İsmail Hami danışmende bir mektup yazdı. Gelemeyeceği için af diledi. Titrek bir el yazısıyla kaleme alınmış bu mazeret mektubu Abdülhak Hamid'in elinden çıkan son yazıydı. 199, 10 Nisan 1937. Pek aziz ve pek sevgili dostum efendim. Sizi bizzat gelip şimdi rahatsız edecektim ve rahatsızlığım sebebiyle yarın akşam için affınızı isteyecektim. Sadece benim rahatsızlığım söz konusu olsa mesele kalmazdı. Sizleri de rahatsız edeceğimi bildiğim için gelemeyeceğim. Sizi ne kadar sevdiğimi ve meclisinizden pek ziyade yararlandığımı bildiğiniz için gelemeyişimin benim için bir mahrumiyet olacağını tahmin edersiniz. Gözlerinizden öperim ve muhterem eşinize de hürmetlerimi arz ederim. Yarın 1 Aralık devlethanenize uğrar ve beni mazur görüp görmediğinizi bir daha sorarım efendim. Abdülhak Hamit. 200. 12 Nisan 1937 İstanbul. 12 Nisan Pazartesi sabahı kendini dinç hissederek uyandı Hamit. Yataktan kalktı, kahvaltısını etti. Lakin gün böyle gitmedi. Öğleyin ağır bir yorgunluk çöktü üstüne. Tansiyonu bir ara 25'e çıktı, yeniden yattı. Derin bir uykuya daldı. Evde sadece Lucien ile Sabiha vardı. Lucien hemen doktorlara telefon etti. Cerrahpaşa'nın baş doktoru Rüştü Bey koşup geldi. Midede gaz tazyiki vardı. Kauçuk borularla o gaz alındı. Akşam 7'de General Besim Ömer ile Şişli Sıhhat Yurdu'nun müdürü Doktor Marco İkiz yanlarında başka hekimlerle geldiler. Yatağında arkasını besleyen yastıklara sırtını vermiş yarı oturur haldeki Hamid'e derhal konsültasyon yapıldı. Marco İkiz grip neticesi oluşan bronşitten muzdarip hastayı ümitsiz buldu. General Besim Ömer sessizce mırıldandı. Pauvre humanite, zavallı insanlık. Nabzı 106, tansiyonu 19,9, teneffüs 30'du. Gözleri bulanık, yarı açık. Doktor Besim Ömer, nefesinde bir sıkıntı olursa arkasına kuru hacamat çekin dedi. Yapacak bir şey kalmamıştı. Doktoru uğurlarken Lucien hakiki vaziyeti öğrenmek istedi. Çok vahim, fakat ümit kesilmez dedi Besim Ömer. Hamit kendinden geçmiş gibiydi. Bir ara yanına gelen torunu Fahir'i tanıdı. Anneni neden getirmedin diye sordu. Hemşiresi Mihrinisa'ya Çamlıca pek güzeldir değil mi dedi. Bir yerin ağrıyor mu Hamit diye soran Lucien'e hayır ağrımıyor cevabını verdi. Tedavisiyle uğraşan Doktor Suat Hanım'a beni kurtardınız diye fısıldadı. Sesi öylesine derinden geliyordu ki başucundakiler kurtardınız mı yoksa kurtarınız mı dediğini anlamadılar. Bu arada sol kolundan bir bardak kan alındı. Çehresi birkaç dakika içinde pembeleştiyse de hızla yeniden soldu. Son bir ümitle ağzına oksijen verdiler. Vilkanfre yapıldı. Nabız 100'den 95'e düştü. Hamit büsbütün daldı. Gece yarısı bir ara gözlerini açtığında başucunda Lucien'i gördü. Başı onun kolları arasındaydı. Mırıltıya benzer kısık bir sesle "Lucien, Lucien" diye inledi. Sevdiği son kadının adı, son lafı oldu. Yüzü önce sarardı, sonra beyazlaştı. Nabzı ağır ağır durdu, sonunda sustu. Ecel beklediği gibi gece vakti o uykudayken gelmişti. Gün salıya dönmüştü, saat 1'i 5 geçiyordu. Eve ilk koşan Mithat Cemal, Lucien'i antrenin karşısındaki küçük odada, siyah matem elbisesi içinde, sapsarı bir çehreyle otururken buldu. Hamid'in pencere yanındaki pembe kadife perde önündeki geniş kadife koltuğu boştu. Cansız bedeni odasında sonsuzluk uykusundaydı. Az sonra Hıfzı Tevfik yetişti. Lucien onu görünce kısık bir sesle "Beyefendi kollarımın arasında son nefesini verdi." diyebildi. Hamid hep kalemiyle dürtüklediği, tanıdığı, sorguladığı, yargıladığı, korktuğu, kaçtığı ölümün soğuk kollarındaydı şimdi. Lucien orada üşümesini istemedi. Yan odaya girip eski bir sandığın kapağını açtı. İçindeki örtüyü ulvi bir emaneti alır gibi çıkarttı. Bu zifaf gecesi onları uykusuz bırakan sırma işlemeli yorgan yüzüydü. En son Yeniköy'de bir paravanı süslemek için kullanılmış, Hamit'in harap olacak itirazıyla yeniden sandığa kaldırılmıştı. Hamit'in o günkü sözleri kulağında çınlayıp ağlattı Lucien'i. 6 Mayıs 1937'de evlenmemizin gümüş yıl dönümünü kutlarken kullanırız. İyi sakla. Lucien hesapladı, evliliklerinin 25. yılına sadece 23 gün kalmıştı. Birlikte kullanmak nasip olmamıştı. Güve yorganını öperek sevdiği adamın naaşının üzerine örttü. O yorgan Hamit'le birlikte toprağa gidecek ve artık ebediyen onu örtecekti. 201. 13 Nisan 1937. İstanbul. Salı günü İngiliz radyosu Hamit'in vefatını dünyaya şu sözlerle duyurdu. Türkiye'nin büyük şairi, memleketimizde de tanınmış bir simaydı. Osmanlı devrinde 20 sene İngiltere'de memleketini temsil etmişti. Kraliçe Victoria'nın şahsi dostuydu. Cumhuriyet gazetesinin haberi ise, "Türk milletine acı bir haber vermekle derin bir keder duymaktayız" cümlesiyle başlıyordu. Türk edebiyatının en büyük siması Abdülhak Hamid'i dün gece kaybettik. Gazete onun edebiyat tarihindeki en büyük ve şerefli mevkiyi işgal ettiğini yazıyor. Bizde ilk Avrupa'ya edebiyat onunla başlar. Eğer Hamit yetişmeseydi, modern edebiyatta en az bir asır daha geri kalacaktık diyordu. Halit Fahri Son Posta'da, modern Türk edebiyatı esas itibariyle Hamit'in eseridir diyerek ona katılıyordu. Hamit büyüktür çünkü divan edebiyatının dar çerçevesi içinde bunalan güzellik mefhumunu o boğucu havadan kurtarmış, paslı şark estetiğinden ışık ve hayat dolu garp estetiğine yol açmış, hız vermiştir. Profesör Fuat Köprülü'ye göre yıkılan başlı başına bir devirdi. Turhan Tan onu edebiyatın kelimeleri köle yapan şeyhin şahı ilan ediyordu. Türk edebiyat alemine tam 50 yıl o kaynaktan nur, o hazineden elmas, o bulutlardan feyiz döküldü diye yazıyordu. Mithat Cemal'e bakılırsa Abdülhak Hamit korkunçtu. Fakat Londra terzilerinden giyindiği için biz bir devi insan sanıyorduk. O sabah haberi duyan Maçka Palas'a koştu. Edebiyatçılar, siyasetçiler, talebeler, gazeteciler, askerler, Türk edebiyatının ilahi çocuğu ile vedalaşmak için küçük eve doluştular. Öyle ki bir ara tarhanların evi mabede döndü. Evdeki matem sessizliğini taziyeye gelen üç sabitin Hamit'in başucunda şaklattığı topukları bozdu. Ardından Güzel Sanatlar Akademisi profesörlerinden heykeltıraş Nejat, gelip büst yapmak üzere taze ölünün yüzünden kalıp aldı. Lucien bir odaya kapanmıştı. Matemini kendi başına yaşamak istemiş, yalnızlığa bürünmüştü. Taziyeleri Hamit'in kızı ve torunları kabul ediyordu. Bu arada Ankara'da Atatürk, şair için resmi merasim yapılmasını ve cenazenin top arabasına konularak kaldırılmasını emretti. Kendisi namına merasime katılmak üzere yaverlerini İstanbul'a gönderdi. Şehir merkezine çok uzak olduğu söylenen Zincirlikuyu Mezarlığı'nın inşası yeni bitmişti. Dedikodulara bakılırsa açılış için mühim bir şahsın vefatı bekleniyordu. Beklenen isim Hamit oldu. Makber şairi burada da öncülük edecek ve dirisiyle yeni edebiyatın kapısını açtığı gibi ölüsüyle de yeni kabristanın kapısını açacaktı. Belediye Hamit için özel bir kabir yapılmasına ve başucuna şairin şanına layık bir abide dikilmesine karar verdi. Abideye yazılacak beyti Hasan Ali Yücel söyledi. Bu taş cebinime benzer ki aynı makberdir. Dışı sükût ile zahir, derunu mahşerdir. 202. 14 Nisan 1937 İstanbul. Hep cenazesinin kalabalık olmasını niyaz eden Hamit için göremediği bir mahşer günüydü 14 Nisan. Tahmin edebilse ihtimal ki ecelin kollarına daha huzurlu giderdi. Şair-i Azam'ın kendisini doğuran makbere gömüleceği sabah erken saatlerden itibaren Maçka Palas'a adeta insan yağmıştı. Maçka tramvaylarında yer bulmak imkansızdı. İstanbul Büyük Ölü'yü uğurlama yarışındaydı. Ziyarete açılan evde her zaman oturup çalıştığı köşedeki masası şimdi ona katafalko olmuştu. Masasını yerleştirilen tabutun üzerinde sırma işlemeli yorgan örtüsü seriliydi. Taziyeye gelen genç kızlar, yaşlı kadınlar tabutun kollarına kara tüller sarıyor, tahtasına dokunup son bir kez okşuyorlardı. Hamit'in ilk nişanlısı Naciye de başucunda hıçkıranlar arasındaydı. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem de. Lise ve üniversite talebeleri kapıda kuyruk olmuştu. Mebuslar, subaylar odasında son nöbetteydi. Ankara Caddesi'ndeki kitapçılar Büyük Ölü'ye hürmeten "Dükkanımız yarına kadar kapalıdır" levhasını asıp cenazeye koşmuşlardı. Bir ara mahşeri kalabalık Maçka Palas'ın önünü doldurup da yandaki arsalarda izdiham meydana getirince polis müdahale etmek zorunda kaldı. Evin kapıları mecburen kapatıldı. Caddeye bakan pencerenin önündeki tabutun başucunda dışarıda halkın duyabileceği şekilde dua edildi. Ardından yer katında bir bodrumda korunan tabut kollara alınıp Hamit'i kendi elleriyle açtı, gökyüzündeki uçuruma taşıdı. On binler tabutu omuzlayabilmek, büyük şairi semaya yükseltebilmek için yarışıyordu. Göz yaşartan, yürek kabartan bu kadir şinaslığı kimisi hayret, kimisi hasetle izliyordu. Mithat Cemal cenazeye tarihin penceresinden bakıp şu yorumu yaptı. Namık Kemal'i bir imamla üç hamal gömdü. Bu saray devrindedir. Fikret'in cenazesini aşığın iki odasını dolduramayan bir zümre taşıdı. Bu meşrutiyettedir. Hamit'in tabutunu bir kolundan bir millet, bir kolundan bir devlet tutarak kaldırdı. Bu cumhuriyettedir. İbnül Emin Mahmut Kemal ise cenazede merhum hayatta çok çekti diyen birine tebessümle şu cevabı verdi. Hamit çok değil, üç şey çekti. Buldukça akşamları mey, sineye dilber ve hazineden para. Hamit ardında türlü çeşitli dedikodu, hayranlık, kıskançlık, öfke, haset, nefret, onlarca kırık kalp, binlerce muhteşem mısra ama harikulade bir efsane bırakarak terk etmişti son ikametgahını. Cenaze sokağa çıktıktan sonra Lucien, Maçka Palas'ta ilk kez tek başına kaldı. Kandemir o saat gördüklerini ertesi günkü Cumhuriyet'te kaleme aldı. 203. Boşalan salonda yapayalnızım. Pencerenin önünde Hamit'in arkasında giden gençliğe bakıyorum. Başımı çevirir çevirmez kapkara bir çerçeve içinde sapsarı yüzüyle sokağa atılmak ister gibi heyecan ve telaşla koşan Bayan Lucien'i görüyorum. Gitti diyor. O da gidiyor ve tam kapıdan çıkarken Profesör Besim Ömer salona giriyor. Ah doktor ve atıyor kendini Hamit'in bu en eski en candan arkadaşının kollarına. Gözyaşı. Hayır o yok fakat keşke ağlayabilse. O sapsarı benzi, gam dolu bakışları, o bir türlü söz söyleyemeyen titrek ve solgun dudakları ile matemin cisimleşmiş hali. Torunları Hafide ile Zehra'nın kollarında yüzünü siyah bir ipekle örterek merdivenleri iniyor ve on binlerce başın üstünde bir demet çiçek gibi giden tabutu görünce gördüğüne inanamayan bir insan gibi gözleri alabildiğine açılıyor, açılıyor, hayretle uzun uzun bakıyor. Otomobile binelim diyorlar. Hayır, yanına gidelim. Teşvikiye Camisi'nin avlusunda Musalla taşındaki tabutun ayak ucunda bal mumundan bir heykel gibi dimdik ve cansız. Namazdan sonra teskiye edilirken aksakallı imam gür sesiyle bağırıyor. Bay Abdülhak Hamid'i nasıl bilirdiniz? Ah o anda bu tabutun önündeki bu karalara bürünmüş kadının nasıl sarsıldığını, sonra omuzlarının çökerek nasıl ufalıverdiğini ve ellerini açarak kim bilir kime ve neye yalvarır bir halde kendinden geçmiş, kendini büsbütün unutmuş bir vaziyette matemin, kederin, gamın kucağına atıldığını görseydiniz. 36. ayrımın sonu sayfa 507, devamı 37. ayrımda.